Ayrım 36, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, Sayfa 333. Saldırı sürüyordu. İhsan Paşa dürbünüyle Sarıkamış yönünü tarıyor, Rus topçularının yerini bulmaya çalışıyordu. Albay Arif ise dürbününü Çerkezköy'den ayıramıyordu. Kimi savaşçıların köyün önündeki taşlı tepeye yaklaştıkları görülüyordu. Ne var ki saldıran savaşçı dizilerinin seyrekliği gözden kaçmıyordu. Gerilerden destek gönderme olanağının olmayışı Albay Arif'i kahrediyordu. Yapılacak pek bir şey yoktu beklemekten başka. Biraz sonra Enver Paşa çıka geldi. Yanında General Bronsart von Schellendorf, Yarbay Feldman ve Yarbay Guze vardı. İhsan Paşa son durumu özetledi. Saldırının umutsuzluğu gizlenemez olmuştu. Bugün Sarıkamış'ın alınması isteniyordu. Oysa zaman öğleyi geçtiği halde Sarıkamış'ın yakınındaki Çerkezköy'e bile girilememişti. Saldırının hızı yavaşlamış, ateş sesleri azalmıştı. Enver Paşa'nın hırçınlaştığı her halinden okunuyordu. Sabırsız, aceleci tutumuna ters düşüyordu tek tük tüfek sesleri. Elinin altında ateş hattına sürebileceği kuvvetin olmayışı onu çileden çıkarıyordu. Çerkezköy önündeki taşlı tepeye yaklaşan savaşçılar da gerilemeye başlamıştı. Saldırı bir bozguna dönüşmek üzereydi. Enver Paşa aniden İhsan Paşa'ya döndü. "Teğmen hakkında verdiğim emir yerine getirildi mi?" Hiç beklemediği bu soru karşısında bocaladı İhsan Paşa. Hakkında idam kararı almak için divan-ı harbe verdik, sorgusunu yapıyoruz. Enver Paşa birden sinirlendi, öfke dolu sesiyle haykırdı. Ne sorgusu? Derhal idam edilecek. Enver Paşa'nın emri yerine getirilecekti çaresiz. Kurşuna dizme görevi yasalara göre suçlunun bulunduğu birliğe düşüyordu. Yani Albay Arif'in tümenine. Orada bulunan erlerden oluşturulan bir idam mangası Enver Paşa'nın Türk ve Alman subaylarının bulunduğu yerin biraz gerisinde düzenini aldı. Genç teğmen donuk gözlerle idam mangasındaki erlere bakıyordu. Kaderine razı olmuş gibiydi. Bakışlarında böylesine ölmenin ezikliği vardı yalnızca. Okulunu bile bitirmeden cepheye koşarken ölümü çoktan göze almıştı. Ama bu biçimde onursuz bir ölüm değildi düşündüğü hiç kuşkusuz. İdam mangasındaki erlerde gizlenemeyen bir tedirginlik seziliyordu. Çoğu henüz Ruslara bir tek kurşun atamamışken gencecik bir Türk subayına tetik çekmenin burukluğu içindeydi. Kimi nişan almam bu taze yiğide ıskalarım diye aklından geçirirken, kimi de acı çekmemesi, çabucak ölmesi için kalbine nişan almayı düşünüyordu. İdam mangası komutanı Kara Yağız bir çavuştu. Bakışlarını manganın önüne dikilen genç teğmenden uzaklaştırmak için çaba harcıyordu. Hep erlere bakıyor, bir an önce bitsin bu pis işler gibi acele ediyordu. Erlerin hazırlığı bitince fısıltıya benzer bir sesle emir verdi. ''Nişan al!'' Erler tüfeklerini kaldırdılar, omuzlarına dayadılar. Namluların ucunda teğmeni buldular. Ardından ağlamaklı bir ses daha duyuldu. Ateş! 10 tüfek birden patladı. Genç subayın bedeni önce sarsıldı, sonra öne doğru kaykıldı. Karların üstüne yüzü koyun yıkıldı. Bir iki titreme belirtisi görüldü, o da kesildi. Karların üstüne yayılan kırmızılık ardında küçük oyukçuklar bırakarak gözden kayboldu. Sıcak kanı karı eritmiş, dibe cepheye gelirken uğruna can vermeyi umduğu toprağa doğru kayıp gitmişti. Albay Arif Bayt'ın bu olaydan 32 yıl sonra yayımladığı anılarında şöyle diyecekti. Zavallı genç, bir zorba komutanın emriyle tümen karargah bölüğü tarafından kurşuna dizildi. Zayıf vücudu yere yıkıldı. Fakat gözlerimizin önünde mezbeleliğe atılmış bir suçlu gibi değil, Sarıkamış'ta hayatlarını feda eden arkadaşları gibi şeref meydanına serilmiş bir şehit halinde büyüdü ve yüreklerimizde öylece yer tuttu. İdamından biraz önce kendisiyle konuşmuş olan Yarbay Şerif Köprülü ise bu gence anılarında daha geniş yer verecekti. Çocuk tümen karargah bölüğüne teslim edildi. Allah zavallı, renksiz, hasta çocuğa rahmet eylesin. Çoğumuzun evinde buna yakın oğullarımız vardı. Bu günahsız şehide yapılan zulüm ve haksızlık bize unutulmaz bir iç yarası oldu. Hala donuk gözleri, zayıf ve bitkin, iki bacak üstünde zorlukla duran iki avuçluk vücudu, ince kolları, bükülen boynu gözümün önündedir. Bu çocuk da bir anadan doğdu. O ana da yavrusunun beşiğini sallarken aynen Enver Paşa'nın annesi gibi oğlum büyük adam olsun, paşa olsun diye ninni söyledi. Enver paşa oldu. Ocak söndürmeyi, ev bark yıkmayı, ordular batırmayı becerdi. Ama bu çocuk paşa olamadı. Hatta üsteğmen bile olamadı. Ona hayatının en büyük mutluluk müjdesi takım komutanlığına atandığı gün verilmişti. Şimdi ise şımarık ve katil bir lanetlenmişin beceriksizliğini, bilgisizliğini örtmek için disiplin adına verdiği emirle günahsız ve suçsuz kurşuna dizildi. Enver'in şu 5 yıla sığdırdığı cinayet ve hainlikleri Nero'nun işkence ve zulmünden çoktur. Ama Sarıkamış sırtlarında kendisi bile barınacak bir kovuk, gırtlağına sokacak bir lokma ekmek bulamadığı bir günde, kış ve yoksulluk ordunun 1/3'ünü kemirmişken, şu zavallı çocuğu şanssız annesine çok görmesi kadar büyük bir cinayet yoktur ve olmayacaktır. Beyköy'de Tanyeri'nin ağarmasıyla Allah-u Ekber Dağı'nda uğranılan felaketin büyüklüğü de gün ışığına kavuşmuştu. Köyde konaklayan 30. tümen artıklarını gören Albay Hafız Hakkı, Sarıkamış Fatih'i düşünün dağdaki karlara gömüldüğünü iyice anlamıştı. Allah-u Ekber Dağı eteklerine 16.300 dolayında savaşçıyla gelen tümen, dağı aşarken bir günde 15.000'e yakın savaşçıyı karlar üstünde bırakmıştı. Dün gece yapılan yoklamalarda eldeki savaşçı sayısının 1400'e zor ulaştığı saptanmıştı. %90'ı aşan, yitikten arta kalan bu 1400 savaşçının durumu ise şimdi gündüz gözüyle bütün acılığıyla görülüyordu. Köy odalarına serilip geceyi geçiren savaşçılar perişandı. Saçlar sakallar birbirine karışmış, odaları bir aksırıktır bir öksürüktür kaplamıştı. Kiminin elinde ayağında görülen donmalar cılk yaraya dönüşmüştü ve iyileşmesi sık sık özenle pansuman yapılmasına bağlıydı. Ayaklarda şişmeye neden olan açlık ile ayaklarda şişkinliklere yol açan aşırı soğuk birleşmiş, savaşçıların ayaklarını tanınmaz biçime sokmuştu. Üstelik bu ayaklar günlerdir hiç boş durmamış, yürümüş yürümüştü. Çok yürüme ayaklarda şişkinliğe neden olan bir başka etkendi. Şimdi dayanılmaz ağrılar içindeydi savaşçıların ayakları. Asıl iç karartıcı görünümü köy odalarının sıcağıyla ortalığa çıkan bitler oluşturuyordu. Savaşçıların cinsel organlarının çevresindeki ve koltuk altlarındaki kıllar arasında günlerdir kıpırdanan ve habire üreyen bitlerin ısırmalarını soğuk bedenler fark etmemiş, kaşınma gereği bile duyulmamıştı. Şimdi bitler sıcağı görünce dayanamamış açığa çıkmışlardı. Savaşçıların kirli giysilerinin yakalarında, boyunlarında, sakallarında, yüzlerinde sürüler halinde dolaşıyorlardı. Dipnot o günlerin canlı tanığı yaşlı bir oltulu karşılaştığı bir erin kaşlarında yüzlerce bitin dolaştığını gördüğünü söylemiştir. Erler soyunup dökülmüşler bitlere karşı amansız bir savaş açmışlardı. Önce elbiselerde çamaşırlarda bulduklarından işe başlıyorlardı. Bitler kan eme eme iyice şişmanlamışlardı. Saydam kabuklarının altında kan dolu sindirim organları açıkça görülebiliyordu. Er baş parmağı ve işaret parmağı ile biti yakalıyor sıkı veriyordu. Duyulan çıt sesi bitin sonu oluyor, ezilen gövdeden yayılan kan parmaklara yapışıyordu. Kimileri daha pratik bir yol bulmuştu. Ocak başına oturuyor, yakaladıklarını ateşin üstünde kaynayan tencereye atıveriyordu. Sıra başa gelince önce içi bit dolu sakallar fırçayla sabunlanıyor, ardından tıraşa başlanıyordu. Tıraş makinesi ya da ustura yüzdeki sakalı her kesişten sonra kaynar sulu tencereye daldırılıyordu. Sabun köpükleri arasındaki bitler önce bir kıpırdanıyor, haşlanınca hareketsiz kalıyordu. Bir köşeye çekilenler sırtlarını arkadaşlarına dönerek apış aralarındaki kılları kesmeye çalışıyordu. Saçlardaki bitlerin tek başına ayıklanması olanaksızdı. Halk ağzındaki deyişle bit kırma için bir başkasının yardımına gerek duyuluyordu. Erler sırayla birbirlerinin önüne oturuyorlar, birbirlerinin başındaki bitleri kırıyorlardı. Saçları usturayla kazımak tek çareydi belki. Ama saçsız başın donmaya aday olduğunu bildiğinden kimse yanaşmıyordu buna. Bütün iç çamaşırlar, elbiseler, çoraplar etüv edilmeden, büyük kazanlar içinde kaynatılmadan bitler yok edilemezdi. Ayıklarken gözden kaçanlar oluyordu. Ya bitlerin yumurtalarına, sirkelerine ne demeli? Gözle zor görülebilen küçücük beyaz kürelerin binlercesi bulunuyordu giysilerde. Hangi biri ayıklanacaktı? Giyecekler etüvden geçirilmeden, sirkelerden, vücutlar bol sabunla ve sıcak suyla yıkanmadan bitlerden kurtuluş yoktu. Savaşçılar köy odalarında soyunup dökündüklerinde bilmeden birbirlerine büyük kötülük yapmışlar, bitlerini birbirlerine aktarmışlardı. Aktaranların arasında tifüs geçirip de ölümden dönerek ömür boyu bağışıklık kazananlar vardı. Bağışıklıkların çoğu Balkan Savaşı bozgununda hastalığı atlatan eski gazilerdi ve şimdi sağlıklı görünüşleri altında tifüs aşılıyorlardı silah arkadaşlarına. Bir de tifüse yakalanmış olup da hastalığın belirtilerini henüz açığa vurmadığı savaşçılar vardı. Bunlar çok yakında hasta olacaklarını bilmeden tifüs bulaştırıyorlardı. Albay Hafız Hakkı köy odalarına dolaşırken yeni bir sorunla daha karşılaştı. Dünkü ölüm yürüyüşünü savuşturan savaşçılarının çoğunun ayakları şişmişti. Dün akşam yol yorgunluğu ve soğuk yüzünden kimsenin dikkatini çekmemişti bu durum. Savaşçılar ölü gibi uyuyup sabaha kavuşunca ayaklarındaki ağrıların, sızıların geçmediğini görmüşlerdi. Kirli çorapları, sardıkları paçavraları çıkarınca ayaklarını şişmiş bulmuşlardı. Yürümeye yeltenince müthiş ağrıyor, ayakta durmak bile büyük acı veriyordu. Beyköy'ün 2 kilometre güneyindeki Başköy'de geceleyen 31. Tümen'den aldığı haberler Albay Hafız Hakkı'ya ikinci bir darbe oldu. Yaklaşık 16 bin savaşçıdan oluşan bu tümen bir günde Allahu Ekber dağı karlarına 14 bin kişiyi gömerek 2000'e yakın savaşçıyla Başköy'e varabilmişti. Sağ kalan savaşçılar bugünü köy odalarında dinlenerek, daha doğrusu küçük donuklarını tedavi ederek, bitlerini kırarak, şişmiş ayaklarını ovarak, soğuk algınlıklarını iyileştirmeye çalışarak geçireceklerdi. Hafız Hakkı'nın tek umudu doğru dürüst haber alamadığı, şu anda bile nerede olduğunu bilemediği 32. tümendeydi. Kol ordusunun felakete uğramamış tek tümeni, güvenebileceği tek birliğiydi bu. Tümenin Vartinik köyünde olabileceğini umuyor, bir an önce elinin altına almayı tasarlıyordu. Vartinik köyü Beyköy'ün 7 kilometre güneybatısındaydı. Beyköy odalarına dağılmış perişan savaşçıların sabah denetlemesini bitiren Albay Hafız Hakkı bir atlıyla Sarıkamış'taki Enver Paşa'ya, Enver Paşa'nın Sarıkamış'ı bugün alacağını ve Sarıkamış Fatih'i ünvanını ona kaptırdığını düşünüyordu, kısa bir rapor gönderdi. Raporda Allahu Ekber Dağı'nda uğranılan büyük felakete değinmiyor, birliklerin yorgunluğundan söz ederek bugünü ve yarını dinlenmeye ayırdığını bildiriyordu. Dinlenmeyi haklı göstermek için şunları eklemek gereği duydu. Dün Kolor'da Allahu Ekber dağını inanılmaz güçlüklerle aştı. Ayakları şişmiş erlerin sayısı %20'yi buluyor. Raporun sonunda yine atıp tutmaktan, yükseklerde uçmaktan, Enver Paşa'ya yeni zaferler müjdelemekten geri kalmıyor ve şöyle diyordu. Yürüyüşe geçeceğim ve rastlayacağım düşmanı Allah'ın izniyle şiddetli saldırıyla perişan edeceğim. 32.300 savaşçıdan oluşan iki tümenin bu sabahki savaşçı sayısının 3.400 dolayında olduğunu bildiği, bu savaşçıların çoğunun donuk, soğuk algınlığı ve ayak şişmesi nedeniyle yürüyemeyecek durumda olduğunu gözleriyle gördüğü halde böyle diyebiliyordu Hafız Hakkı. Düşmanı perişan edeceğini hala dilinden düşürmezken, bu ülkenin 30 bine yakın yiğidini karlara gömdüğünü, iki tümeni bir günde dünya savaş tarihinde örneği görülmemiş ölçüde hiç çarpışma olmaksızın perişan ettiğini unutmuş gözüküyordu. Albay Hafız Hakkı bir atlıda Vartenik'te olduğunu sandığı 32. Tümen Komutanı Albay Abdülkerim'e gönderdi. Verdiği emir şöyleydi: "Karşınızdaki düşman tümeninizi olduğu yerde kesin bir biçimde bağlamıyorsa hemen Başköy yoluyla hareket ederek bu gece Karakale ve Akçakale kesimine varınız. Ancak kol ordunun 3 tümeninin bir araya gelmesiyle düşmanın geri çekilme yolunu kesmek mümkün olacağından bu yürüyüşü yapmanız zorunludur." Tümenin nerede olduğunu bilmeyen, onun ne durumda olduğunu da bilemezdi elbette. Tümen Vartenik'e gelmek şurada dursun, yerinden kıpırdayamamış, kendisine üstün Rus kuvveti karşısında Bardız'da kilitlenmişti. Ruslar bir alayı geri püskürterek mevzilerine yerleşmişler, üstelik getirdikleri berkitme malzemeleriyle bu mevzileri daha iyi savunulur duruma sokmuşlardı. Böylece Ruslar Türk ordusunun geri bağlantısını kesmiş oluyorlardı. Albay Abdülkerim'in kaptırılan mevzileri almak için yaptığı saldırılar sonuç vermemişti. Hatta saldırıya katılan savaşçılarda yılgınlık belirtileri görülmüş, kimi erler sudan bahanelerle mevzilerini bırakıp geri çekilmişlerdi. Bunlar yakalanmış ve ibret olsun diye kurşuna dizilmişlerdi. Akşama doğru Enver Paşa'nın görüşü Albay Hafız Hakkı'ya ulaştı. Enver Paşa dinlenmeyi kabul etmiyor, durumun çok gergin olduğundan söz ederek 30. ve 31. tümenlerin hemen yürüyüşe başlamalarını ve saldırıyı sürdürmelerini istiyordu. Bu sırada 32. tümen komutanı Albay Abdülkerim'in raporu da Hafız Hakkı'ya ulaşmıştı. Albay Abdülkerim karşılaştıkları zorlukları anlattıktan sonra raporunu şöyle bitiriyordu: "Dün gece dağların doruğunda 400'den fazla er donmuştur. Bugünkü çarpışmada şehit olanların sayısı ise henüz saptanamamıştır. Çarpışma çok kanlı ve inatlı sürüyor. Tanrı'nın yardımıyla düşmanın geri çekilme yolu kesileceğinden tümen görevini yerine getirmiş olacaktır. Yarınki savaşın sonucunu ikinci bir raporda sunacağım. Kuvvetli bir düşman karşısında çekilmenin yerinde olmayacağını görüşlerinize sunarım." Albay Hafız Hakkı rapordan bu tümenden hemen yararlanamayacağını anlamıştı. Enver Paşa'nın emrine uyarak Beyköy ve Başköy'de dinlenen iki tümen iskeletine Divnik Çatak çizgisine ilerleme emrini verdi. Amacı yarın Novoselim kesimindeki Rusları perişan ederek buraları ele geçirmek, böylece Sarıkamış'tan geri çekilen Rusların arkasını çevirmekti. Oysa Ruslar geri çekilmek bir yana, yeni yeni destek birlikleri getirerek Sarıkamış savunmasını güçlendiriyorlardı. Albay Arif dürbünüyle Çerkezköy ve Sarıkamış çevresini gözetlemeye koyulmuştu yeniden. Saldırı tümüyle kırılmış, savaşçıların umutsuz çabaları sonuç vermemişti. Yer yer gerileme belirtileri görülüyordu, akşam yaklaşmıştı. Bu sırada genç bir subay Enver Paşa'nın yazılı emrini getirdi: 29. Tümen Komutanlığı'na, 27.12.1914. Bu emri alır almaz bütün yedek kuvvetleri sağ kanattan ileri sürünüz ve bütün subayları öne atınız. Düşmanın sol kanadına karşı verilecek itikleri dikkate almayarak şiddetle hücum ediniz. Saldırıya geçtiğiniz an düşmanın karşısındaki sol kanadını bütün topçunuzla dövünüz. Makineli tüfekler de şiddetli ateş açsın. Bu sabah ileride can yitiği çok olduğundan ötürü yerini terk ederek geri dönen bir subay kurşuna dizilmiştir. Başkomutan Vekili Enver." Albay Arif emri şöyle yorumluyordu: "Sabahtan beri tümenimin yanından ayrılmayan Enver Paşa savaş alanına dönüp dolaştığı halde emir verecek başka topluca birliğe rastlamamış olacak ki ordu emrini yine bana gönderiyor. Emirden kurşuna dizilen teğmenin ona can yitiğinin fazlalığından söz ettiği anlaşılıyor. Zavallı teğmen Enver Paşa'nın yitiklerden, dinlenmeden, yokluktan söz edilmesini istemediğini, gerçeklerle yüz yüze gelmekten hoşlanmadığını bilseydi ağzını açmaz, boş yere kurşuna dizilmezdi." Albay Arif'in ağırına giden emrin sonunda kurşuna dizilen teğmenden söz edilmesiydi. Emir başka bir birliğe verilseydi uyarı niteliği taşıdığı düşünülebilirdi. Oysa teğmen kendi tümeninin bir subayıydı ve tümenin erleri tarafından kurşuna dizilmişti. Bilineni yinelemekten amacı açıktı. Emirde bütün subayları öne atınız dememiş miydi? Kurşuna dizilme olayından söz ederek subaylara gözdağı veriyordu Enver Paşa. Elde yedek kuvvet olarak geri hizmete ayrılan 10-15 kişilik bir karargah bölüğü vardı. Bu bir avuç insana mı bel bağlanıyordu? Albay Arif son umutla tümenine bir saldırı planı hazırladı. Topları ve makineli tüfekleri öne yanaştırdı. Pek zayıf mevcutlu 86. alayla birlikte 85. alay Çerkezköy'ün batı yakınından, 87. alayda köyün ön yüzünden bütün güçlerini toplayarak ve alay sancaklarını açarak son kez saldırıya kalktılar. Her rütbedeki subaylar ellerinde tabancaları birliklerinin önünde ileri atıldılar. Büyük bir özveri ve cesaretle saldırmalarına karşın buzlu toprakta ilerleyemiyorlardı. Ruslar açıkta korumasız ölüme koşan savaşçıları hayretten açılmış gözlerle izliyor, yoğun ateş altına alıyorlardı. Üniformalarından, çizmelerinden, ellerindeki tabancalardan en öndeki subayları kolayca tanıyor ve teker teker avlıyorlardı. Bu hengamede 85. Alay Komutanı Binbaşı Sabit Bey şehit düşünce alayın ilerlemesi durakladı. Subay şehitlerinin hızla artması yeni bir bunalım doğurdu. Başsız kalan savaşçılar bocalıyor, ne ileriye ne geriye gidebiliyorlardı. 36. Ayrımın sonu. Sayfa 342.